Ayrım 21.
Sayfa 189. Hayır, bu tuhaflıktan büsbütün başka, ondan üstün bir şey. Üstelik inanın bana, kutsal bir şeydi bu. Gururlu, daha genç yaşında aşağılanmış bir insan, sözün kısası Prens Harry, sizin pek güzel söylediğiniz gibi işin alayında bir yaşam sürmeye kadar varıyor. Prens Harry, vaktiyle Stepan Trofimovich'in taktığı adı kullanarak söylüyorum. Hem de pek iyi yaraşırdı bu ad ona. Eğer düşünceme göre Hamlet'e daha çok benzemeseydi. Stepan Trofimovich içten bir sesle haklısınız diye onun suyuna gitti. Teşekkür ederim Stepan Trofimovich. Nikola'ya onun ruhunun ve yazgısının büyüklüğüne olan sarsılmaz inancınız için ayrıca teşekkür ederim size. Bu inançla siz en umutsuz dakikalarımda bana güç verdiniz. Dostum, dostum diye Stepan Trofimovich ona doğru yürümek istedi ama onun sözünü kesmenin tehlikeli olacağını kestirerek kendini tuttu. Eğer Nikola'nın yanında devamlı olarak Varvara Petrovna şarkı söylüyormuş gibi konuşuyordu, iyi huylu, duru, alçak gönüllü büyük bir Horatio bulunsaydı. Sizin başka bir güzel deyiminiz Stepan Trofimovich, belki de yaşamını altüst eden hazin ve hoyrat alay şeytanından çoktan yakasını kurtarmış olurdu. Alay şeytanı gene sizin pek hoş sözlerinizden biri Stepan Trofimovich. Ama Nikolay'ın ne bir Horasyosu oldu ne de Ofelyası. Yalnızca bir annesi vardı. Bir annenin tek başına elinden ne gelir hele böyle durumlarda? Biliyor musunuz Pyotr Stepanovich, şimdi pek iyi anlıyorum Nikolay gibi bir insanın, anlattığınız gibi o düşkün ayak takımı arasına karışmasının hikmetini. Bu işin alayında yaşayış gözlerimin önünde ne güzel canlanıyor. Bu şaşılacak şey Nikolay. Bu aykırılık sevdası. Bu gene sizin sözünüzle Pyotr Stepanovich, kirli tabanın üstünde bir elmas gibi ışıl ışıl parlayış. Sonra herkesce hor görülen, sakat, yarı deli ama aynı zamanda belki de en soylu duyguları olan bir yaratığa rastlayış. Evet olur ha. Bundan başka öteki insanlar gibi bu kızla eğlenmemesindeki anlamı da anlamıyorsunuz. Ah insanlar! Hırpalayanlara karşı onu korumasını, ona bir markizmiş gibi davranmasını anlamıyorsunuz. O Kirilov'un pek derin bir insan tanıması var ama Nikola'yı anlamamış. Bütün felaket bir bakıma hep bu aykırı düşünüşten ileri geliyor. O mutsuz yaratık bambaşka bir çevre içinde olsaydı, böyle çılgın bir hayale kendini kaptırmazdı. Kadın, yalnızca kadın bunu anlayabilir Pyotr Stepanovich. Ne yazık ki yalnız bu an için olsun bir kadın değilsiniz. Sadece bunu anlamak üzere demek istiyorum. İşler ne kadar sarpa sararsa o kadar iyi olur demek istiyorsunuz. Anlıyorum, anlıyorum Varvara Petrovna. Tıpkı dinde olduğu gibi insanoğlunun yaşamı ne denli çetin olursa, halk ne denli yoksul yorgun düşerse, o denli çok, o denli inatla cenneti düşünür. Burada da 100.000 papaz paçaları sıvar, onların hayallerini canlandırırken kendi çıkarlarına araç yaparlarsa. Anlıyorum Varvara Petrovna, üzülmeyin. Pek de öyle değil bu iş. Yalnız söyleyin bana, Nikolay'ın bu talihsiz bedeninde başlayan sanrıyı boğmak için onunla alay etmesi, öteki memurların yaptığı gibi onu hor görmesi mi gerekti? Varvara Petrovna burada niçin beden sözcüğünü kullandı bir türlü anlayamadım. Nikolay'ın Kirilov'a ben onunla alay etmiyorum derken bütün bedeninin soylu ürperişini, yüksek acıma duygusunu gerçekten de anlamamanıza olanak var mı? Onun verdiği cevap soylu ve kutsaldır. Büyük kutsal cevap. Yüce. Şunu da bilin, Nikolay sandığınız kadar zengin değildir. Zengin olan benim, o değil. O zamanlarda benden hiç para almazdı. Pyotr Stepanovich belirsiz bir sabırsızlık işareti yaptı. Anlıyorum, hepsini anlıyorum Varvara Petrovna dedi. Oh, tam benim huylarım. Nikolay'da ben kendimi görüyorum. Ateşten, hoyratlıktan hoşlanan, başında kavak yerleri esen bu gençlik halini bilirim. Bir gün sizinle dost olursak Pyotr Stepanovich, ben kendi hesabıma bunu içtenlikle isterim. Hele size o kadar şey borçlu olduğum bu sırada. İşte o zaman anlarsınız. Pyotr Stepanovich kesik kesik, inanın ben de isterim bunu diye mırıldandı. temiz bir duygunun körlüğü içinde hiçbir bakımdan denge olmayan, sizi bir gıdım tanımayan, en küçük fırsatta size kan kusturmaya hazır bir adamla birlikte olmaya, üstelik her şeye karşın böyle bir adamı zihninizde bir ülkü haline getirmeye, bütün amaçlarımızı o adamda toplamaya, onun önünde eğilmeye, bütün ömrünce hem de niçin böyle olduğunu hiç mi hiç bilmeden, belki de tek onun buna değer olmaması yüzünden, onu sevmeye sizi yönlendiren şeyin ne olduğunu o zaman anlarsınız. Ah, bütün ömrümce çektiğim cefayı bana sorun Pyotr Stepanovich. Yüzüne bir sıkıntı çöken Stepan Trofimovich bakışımı yakalamak istediyse de gözlerimi tam zamanında kaçırdım. Hele bu son zamanlarda, bu son zamanlarda. Ah, Nikola'ya karşı ne çok haksızlık ettim. İnanır mısınız, önüne gelen dostu düşmanı, haytası, hele dost düşmandan beterdir. Dört yandan başımın etini yediler. O ilk imzasız, namussuzca mektubu getirdikleri zaman Pyotr Stepanovich, inanmazsınız, bütün bu yavanlıklara nefretle karşılık vermeye bile gücüm yetmedi. Hiç hoş görmeyeceğim bu korkaklığımı. Pyotr Stepanovich birdenbire canlanarak, ''Bu imzasız mektupların sözünü biraz işittim.'' dedi. ''Bizim zavallı Praskovya Ivanovna'yı bile çarklarına taktılar. O zavallı kadından ne isterler bilmem ki.'' İçten gelen bir gönül alma isteğiyle ona döndü. ''Sana karşı bugün belki biraz fazla haksızlık ettim, aziz Praskovya Ivanovna.'' dedi. Bununla birlikte sesinde gene utkun bir küçümseme vardı. Öteki isteksiz, ''Bırakın artık azizim.'' diye mırıldandı. Bana kalırsa artık bu konuyu kapamalı, yeter derecede konuşuldu. Sonra gene Liza'ya bir göz attı ama o Pyotr Stepanovich'e bakıyordu. Varvara Petrovna birdenbire, yüreğinden başka her şeyi elinden gitmiş akıl hastasına, o zavallı talihsiz yaratığa gelince onu evlat edinmeye karar verdim diye bağırdı. Ödevimdir, sevabına bu işi yapacağım. Bugünden tezi yok, onu korumam altına alacağım. Pyotr Stepanovich yeniden canlanarak ''Bir bakıma pek iyi olur.'' diye bağırdı. ''Bağışlayınız, anlatacaklarımı bitirememiştim demin. Ben de işte korumadan söz etmek istiyorum. İnanır mısınız, Nikolay Vsevolodovich gider gitmez, bıraktığım yerden anlatmaya başlıyorum Varvara Petrovna, bu bay, gördüğünüz Bay Lebyatkin, kız kardeşine bağlanan bu geliri aklı sıra kendi hakkıymış gibi cebine indirebileceğini sandı.'' İndirdi de Nikolay Vsevolodovich'in bu işi önceleri nasıl düzenlemiş olduğunu iyice bilmiyorum ama sonradan yabancı ülkelerdeyken olup biteni öğrenince başka çarelere başvurmak zorunda kaldı. Bu hususta da pek kapsamlı bilgim yoktu. Kendisi anlatır size. Yalnız bildiğim kızcağızın her türlü rahatı bol bol sağlanmış, bir dostun koruması altına verilmiş, uzaklarda bir manastıra kapatılmış olduğudur, anlıyorsunuz ya. Ama Bay Lebyatkin bunun üzerine ne karar verse beğenirsiniz. Gelir kaynağını, yani kardeşinin gizlendiği yeri var gücüyle arayıp bulmak. Hedefine yakın zamanlarda kavuştu. Üzerinde bilmem ne hakkı olduğunu savlayarak kızı oradan çıkardı, alıp doğruca buraya getirdi. Burada ona gerektiği gibi bakmıyor, dövüyor, işkence ediyor. Bilmem nasıl Nikolay Vsevolodovich'ten para koparıyor, soluğu meyhanede alıp gece gündüz içmeye başlıyor. Sonra şükredip oturacağı yerde kalkıyor, kızın nafakasını dosdoğru kendine göndermezse mahkemeye başvuracağı yollu tehditler savurarak Nikolay Vsevolodovich'in gönül rızasıyla verdiğine borç alıyorum diye bakıyor. Aklınızdan geçirebilir misiniz? Bay Lebyatkin, bu söylediklerim doğru mu? O zamana kadar başı önüne eğik, hiç sesini çıkarmadan durmuş olan yüzbaşı birdenbire kızararak iki adım attı. Pyotr Stepanovich, bana karşı pek acımasız davrandınız diyerek sözünü kesti. Niçin acımasız oluyormuşum, niçin? Ama acıma ya da acımasızlık konusunu sonraya bırakmamıza izin vereceksiniz. Şimdi siz lütfen benim birinci soruma cevap verin. Bu dediklerim doğru mu? Evet ya da hayır. Yanlışsa yanlış olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Lebyatkin, ben siz kendiniz biliyorsunuz diye mırıldandı ama arkasını getiremedi, sustu. Şunu belirteyim, Pyotr Stepanovich ayak ayak üstüne atmış bir koltukta oturuyordu. Yüzbaşı ise onun önünde çok saygılı bir tavırla ayakta duruyordu. Lebyadkin'in ikircimi Pyotr Stepanovich'in canını sıktı, öfkesinden yüzü titreyerek gerildi. "Onu bekliyorlar," dedi. "Ne o, yoksa gerçekten de bir şey mi söylemek istiyorsunuz?" dedi. "Öyleyse lütfedin, söyleyin, sizi bekliyorlar."
"Kendiniz de biliyorsunuz Pyotr Stepanovich, ben bir şey söyleyemem."
"Hayır, ben bir şey bilmiyorum. Hatta bunu ilk kez dinliyorum. Niçin bir şey söyleyemezmişsiniz?"
Yüzbaşı gözleri yerde, sesini çıkarmadı. Sonra kesin bir ifadeyle, "İzin verin de gideyim Pyotr Stepanovich," dedi.
"Hayır, soruma cevap vermeden gidemezsiniz. Bu söylediklerim doğru mu?"
Lebyadkin gözlerini celladına doğru kaldırarak boğuk bir sesle, "Doğru," dedi. Alnında ter taneleri birikmişti.
"Hepsi doğru mu?"
"Hepsi doğru."
"Bu sözlere katacak bir şeyiniz yok mu? Haksız olduğunuzu sanıyorsanız bunu söyleyiniz. Karşı çıkınız, memnun kaldığınızı yüksek sesle söyleyiniz."
"Yok, bir şey bulamıyorum."
"Nikolay Vsevolodovich'e gözdağı verdiniz mi bu son günlerde?"
Bu içki yüzünden Pyotr Stepanovich."
Birdenbire başını kaldırdı. Tıpkı önce olduğu gibi gene kendinden geçerek birden böğürür gibi bağırdı. "Aile namusu, haksızcasına yüz karası, insanlar arasında sesini yükseltirse, insan o zaman da mı haksız sayılır?"
"Şimdi ayık mısınız Bay Lebyadkin?"
Pyotr Stepanovich onun ta gözlerinin içine bakıyordu.
"Ben ayığım."
"Bu aile namusu ve haksızca yüz karası sözleriyle neyi kastediyorsunuz?"
Yüzbaşı gene sınavı veremedi, çaktı.
"Kimseyi kastetmiyorum, kimseyi de kastetmek istemiyorum, sözüm kendime," diye mırıldandı.
"Sizden ve konumunuzdan söz ederken kullandığım sözcüklerden gücenmişe benziyorsunuz, pek alıngansınız Bay Lebyadkin. Ama izin verin, konumunuzu tam anlamıyla ortaya koymaya başlamadım."
"Başlayacağım, bunun da sırası gelecek elbet. Ama şu dakikaya kadar tam anlamıyla başlamış değilim."
Lebyadkin bir ürperti geçirdi. Pyotr Stepanovich yabanılca baktı.
"Pyotr Stepanovich, ancak şimdi uyanmaya başlıyorum."
"Ben mi uyandırdım sizi?"
"Evet, siz uyandırdınız Pyotr Stepanovich. 4 yıldan beri bir fırtına bulutu altında uyuyordum. Gidebilir miyim artık Pyotr Stepanovich?"
"Artık gidebilirsiniz. Yeter ki Varvara Petrovna gerek görüp de..."
Varvara Petrovna ellerini salladı.
Yüzbaşı eğildi, kapıya doğru 2 adım attı, birdenbire durdu. Elini yüreğine götürdü, bir şeyler söylemek istedi, söylemedi. Sonra hızla yürüdü, tam kapıda Nikolay Vsevolodovich ile karşılaştı. Bir iki ona yol vermek için çekildi. Yüzbaşı onun karşısında bayağı ufaldı, gerçek bir boa yılanı görmüş bir tavşan gibi gözleri ona takıldı, olduğu yerde mıhlandı kaldı. Kısa bir duralamadan sonra Nikolay Vsevolodovich onu elinin hafif bir davranışıyla önleyip salona girdi.
7. Suskun güler yüzlüydü. Belki bizim henüz bilmediğimiz hoş bir serüven yaşamıştı. Her ne durumsa kısaca yaşamından pek memnun görünüyordu.
"Beni bağışlıyor musun Nikolay?" diye Varvara Petrovna hemen yerinden fırlayıp ona doğru koştu. Nikolay gülmeye başladı. İyi yüreklilikle ve şakayla,
"Düşündüğüm gibi çıktı," dedi. "Bakıyorum her şeyi öğrenmişsiniz. Buradan çıkınca arabada düşünmüştüm. Öyle edeceğime keşke bütün bu gülünç öyküyü anlatsaydım diye. Ama sonra Pyotr Stepanovich'in burada kaldığını hatırlayınca rahatladım."
Bunları söylerken bir yandan da göz ucuyla çevresini kolaçan ediyordu. Varvara Petrovna ağzı kulaklarına vararak,
"Pyotr Stepanovich bize hoppa bir delikanlının Petersburg'da geçen yaşamına ilişkin eski bir dönemi anlattı," diye devam etti. "Huysuz, çılgın ama her zaman için duyguları yüce bir delikanlıdan, bir şövalyeden söz etti."
Nikolay gülerek, "Şövalye mi? Demek beni o kadar yücelttiniz ha," dedi.
"Bununla birlikte bu seferki acelesi için Pyotr Stepanovich'e çok teşekkür ederim." Onunla bir yol bakıştılar.
"Bilmelisiniz anne, Pyotr Stepanovich herkesi barıştıran bir insandır. Onun işi gücü, hastalığı budur. Onu size asıl bu bakımdan tavsiye ederim. Burada neleri döktürdüğünü kestirebiliyorum. Evet, konuşurken tam anlamıyla döktürüyormuş gibi gelir insana.
Kafasının içinde bir sözcük ırmağı var. Pek doğrucu olduğu için yalan söyleyemez. Doğruyu söylemek ona çevrenin ilgisini çekmekten daha tatlı gelir. İlgi toplamanın gerçekten daha pahalı olduğu kimi özel olaylar dışında elbet. Bunları söylerken de hep çevresindekilere göz gezdiriyordu. Onun için görüyorsunuz, hoşgörü dileyecek olan siz değilsiniz. Olsa olsa biraz sapıklık varsa bu işte suç benim. Hem bu da gösteriyor ki eninde sonunda ben gerçekten kaçık bir adamım. Burada saldığımız ünü sonuna kadar götürmek gerek. Sonra annesinin boynuna sarıldı. Her neyse, bu iş konuşuldu, bitti, artık kapansın dedi. Sesinde kuruluk, sertlik uyumu vardı. Varvara Petrovna bu uyumu sezdi ama heyecanı dinmemişti, tersine daha da artmıştı. Seni bir aydan önce beklemiyordum Nikolay. Sonra hepsini anlatırım anne, şimdi ise... Praskovya Ivanovna'ya yöneldi ama Beriki yarım saat önce delikanlının ilk görünüşünde bayağı heyecana kapılmışken bu sefer başını bile çevirmedi. Kadını şimdi yeni bir tasa almıştı. Kapı eşiğinde yüzbaşının Nikolay Vsevolodovich'le burun buruna gelmesi anında Liza'yı bir gülme almıştı. Önce içten, sonra sarsıla sarsıla ama bu giderek arttı, yükseldi. En sonunda kahkahalara dönüştü. Genç kız kıpkırmızı kesildi. Bu deminki somurtkanlığıyla taban tabana karşıt bir şeydi. Nikolay Vsevolodovich Varvara Petrovna ile konuşurken Mavriki Nikolayevich'e gizli bir şey söyleyecekmiş gibi bir iki kez işaret etti. Ama delikanlı ona doğru eğildiği zaman genç kız makaraları koyverdi. Bu da sanki zavallı Mavriki Nikolayevich'e gülüyormuş gibi oluyordu. Bu arada kendini tutmaya çalışıyor, mendiliyle dudaklarını kapatıyordu. Nikolay Vsevolodovich ona doğru dönüp pek mahzun, açık yürekli bir tavırla selam verdi. Liza çabuk çabuk, "Lütfen beni bağışlayınız," diye cevap verdi. Siz Mavriki Nikolayevich'i gördünüz elbet, Tanrı aşkına. Sizin gibi de uzun olmamalı insan." Mavriki Nikolayevich uzun boyluydu ama bu göze batacak kadar da değildi. Gene kendini tutmaya çalışarak çok oldu mu siz geleli diye geveledi. Bu durumdan utanıyordu ama gözleri pırıltılıydı. Nikolay Vsevolodovich ona dikkatle bakarak 2 saatten fazla diye cevap verdi. İşaret etmeliyim ki pek edepli ve nazikti ama nezaketin dışında tam kayıtsız, üstelik soğuk bir hali vardı. Peki nerede oturacaksınız? Burada. Varvara Petrovna'nın dikkati de Liza'nın üzerindeydi. Ama birdenbire aklı başka bir düşünceye takıldı. Nikolay'ın yanına giderek, "Peki bu kadar zamandır neredeydin sen Nikolay? Koskoca 2 saat dedi. Tren saat 10'da geliyor. Önce Pyotr Stepanovich'i Kirilov'un evine götürdüm. Kendisiyle Matveyevo'da karşılaştık. Bizim kentten 3 istasyon ötede birlikte geldik. Pyotr Stepanovich, Matveyevo'da şafaktan beri bekliyordum dedi. Gece yarısı trenimizin arka vagonları raydan çıktı. Az kalsın ayaklarımız kırılacaktı. Liza bağırdı. Kırık bacaklı. Anne, geçen hafta Matveyevo'ya gitmek istiyorduk. Bizim de bacaklarımız kırılırdı. Praskovya Ivanovna hat çıkardı. Tanrı esirgemiş bizi. Anne, canım anneciğim. Eğer 2 bacağımı birden kırsam sakın korkmayın. Bu iş benim başıma her an gelebilir. Bütün gün ata delice bindiğimi siz söylüyordunuz Mavriki Nikolayevich. Sakat kaldığım zaman beni gezdirir misiniz? Yine sinirli sinirli gülmeye başladı. Öyle bir şey olursa sizden başkasının beni gezdirmesine izin vermem. Sözüme güvenebilirsiniz. Peki düşünelim ki yalnız 1 bacağım kırıldı. Gelin nazik olun. Benim için bir mutluluk olurdu bu kadarı. Mavriki Nikolayevich ciddi bir tavırla kaşlarını çattı. Sakat olmanız mı bir mutluluk dedi. Ama o zaman beni siz gezdirirdiniz, yalnızca siz, başkası değil. Mavriki Nikolayevich daha ciddi bir tavırla, o zaman bile beni gezdiren gene siz olurdunuz Yelizaveta Nikolayevna diye mırıldandı. Liza adeta korkuyla, Tanrım kelime oyunu yapmaya kalktı diye bağırdı. Mavriki Nikolayevich bu yola hiç sapmayın, pek bencilsiniz. İnanıyorum kendi kendinize iftira ediyorsunuz. Tersine o zaman bacaksız, eskisinden daha güzelim diye sabahtan akşama kadar beni inandırmaya çalışırdınız. Ama aşılmaz bir zorluk var. Siz ölçüsüz uzunsunuz. Bense bacağımı yitirdiğim zaman ufacık kalacağım. Bana kolunuzu nasıl verirsiniz? Gülünç bir çift oluruz.
Sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Şakaları, alayları yavandı ama herhalde parlak konuşayım diye de kendini zorlamıyordu.
Stepan Trofimovic bana sinir nöbeti diye fısıldadı. Çabuk bir bardak su.
Anlaşılmıştı. Bir dakika sonra hepsi genç kızın başına üşüştü, su getirdiler. Liza kollarını annesine doladı, onu üst üste öptü, sevdi, başını onun omzuna dayayıp ağladı, sonra geri çekilip yüzüne baktı. Derken gene sarılarak ağlamaya başladı. Bu sefer annesi de ağlamaya koyuldu. Varvara Petrovna her ikisini alıp Darya Pavlovna'nın girmiş olduğu kapıdan kendi dairesine götürdü. Ama içeride kalışları 4 dakikadan fazla sürmedi.
O unutulmaz sabahın son anlarında olup bitenleri şimdi bir bir gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Kadınlar, yerinden kımıldamamış olan Darya Pavlovna'dan başka, çekilip de biz yalnız kaldığımız zaman Nikolay Vsevolodovich'in salonu dolaşarak, başı her vakitkinden daha eğik, hep köşesinde oturup duran Şatov'dan başka hepimizi selamladığını anımsıyorum.
Stepan Trofimovic, Nikolay Vsevolodovic'e pek zekice bir şey anlatmaya başlarken, Beriki hemen Darya Pavlovna'ya döndü. Ama daha onun yanına varmadan Pyotr Stepanovic kendisini yakaladığı gibi sürüklercesine pencereye doğru götürdü. Orada onun kulağına, yüzünün ifadesinden ve fısıltıya kattığı el hareketinden epey önemli olduğu anlaşılan bir şeyler fısıldadı. Nikolay Vsevolodovic yüzünde o güvenli gülümsemeyle pek oralı olmadan kayıtsızlıkla dinledi. Hatta sonuna doğru bir an önce bitirse de kurtulsam dercesine bir sabırsızlık gösterdi. Pencereden uzaklaştığı sırada kadınlar da gene içeri girdiler. Varvara Petrovna 10 dakika daha oturup dinlenmesini, dışarıdaki havanın belki de büsbütün sinirlerini gevşeteceğini söyleyerek Liza'yı eski yerine oturttu. Liza'ya pek sevecen davranıyordu, kendisi de yanına oturdu. Yalnız kalan Pyotr Stepanovic hemen onların yanına seyirtti derken tatlı, canlı bir söyleşiye koyuldular. İşte tam bu sırada Nikolay Vsevolodovic rahat adımlarla ağır ağır Darya Pavlovna'ya yaklaştı. Onun kendisine doğru geldiğini gören Darya da acele acele kımıldanmaya başladı. Ne yapacağını bilmeyerek hızla yerinden kalktı. Yanaklarından ateş çıkıyordu.
Sanırım sizi kutlayabiliriz. Yoksa daha pek mi erken?
Bunları söylerken genç adamın yüzü tuhaf bir biçimde buruşmuştu. Daşa bir karşılık verdi ama ne dediğini anlamak güçtü. Delikanlı sesini yükselterek "Saygısızlığımı bağışlayın," dedi. "Ama siz de biliyorsunuz ki bu haberi bana özellikle gönderdiler. Bunu biliyor muydunuz?"
"Evet, size özellikle duyurduklarını biliyorum."
"Kutlamamdan herhangi bir zarar gelmeyeceğini umarım," diyerek güldü.